السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bir seferinde Hazreti Müslim Maud radıyallahu ta'ala anhu bu konuyu beyan ediyordu. Biz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Bizim işlerimiz, bizim amellerimiz, kararlarımız Kur'an ve hadise göre midir ya değil midir? Böylece eğer bir muamele Kur'an ve hadise göre açıklanamazsa o zaman insan dikkat eder. O zaman o işler nasıl hal edilsin? Onun için şudur ki eski ulemalar geçmiş olan onların sözlerini ve onların kararlarını benimsemeliyiz. Bu konuda Mesih Müslim şöyle diyor ki bir seferinde Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Biz kararlarımızı nasıl verelim? Meselelerimizi nereden yol bulalım? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aynısını söyledi. Bizim yolumuz şudur ki ilk olarak Kur'an-ı Kerim'e göre karar verilsin. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama bulunmazsa o zaman Hazreti Resulullah'ın hadislerinde onu arayalım. Eğer hadiste dahi eğer onun hakkında bir şey bulunmazsa o zaman ümmetin kararını benimseleyelim. Nasıl ümmet nasıl karar vermiştir ona göre kararlar verilsin. Burada şunu da açıklayayım. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu dahi beyan etmiştir. Sünnet hadisten daha üstündür. Onun için sünnet ile karar vermiş olan sözlere göre mutlaka amel edilecek. Ondan sonra hadisin yeri vardır. Hadisinin sırası daha sonradır. Sünnet, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı işler yaptı ve bize gösterdi ve sahabeler onu öğrendiler. Ondan sonra sahabelerden sonra tabiiler. Sonra tabi tabiiler onu öğrendiler. Onun sünnetleri ondan sonra onlar ümmete cari oldular. Yürürlüğe kondular. Ümmet sünnet işte budur. Müslim Maud şu konuyu beyan ediyordu. Bizim kendi hayatlarımızı muhasebe etmeliyiz. Biz aynı iş yapalım. Hazreti Allah ve Allah-u Teala'nın Resulü ne bize izin veriyorsa ona göre kararlarımızı verelim. Bazı kimseler bazen o kadar ileri gidiyorlar ki guluv ediyorlar. Yani çok mübalağa ediyorlar. Kendilerine zulüm ediyorlar. Yahut bazı öyle insanlar vardır. Hatta çoğu insanların çoğu öyledir ki Allah ve Resulün emirlerini yüzeysel olarak bakarlar. Ve onun üzerinde amel etmek nasıl gerekliyse öyle dikkat etmezler. Onun için bu her iki çeşit insan vardır. Onlar ifrat ve tafrit, aşırılık ile amel ederler ve Allah Resulü'nün emrinden dışarı çıkarlar. İyilikte ileri gidenlerin bazı örnekleri vardır. Bir kadının örneğini verdi Müslüman radıyallahu anh. O caiz olmayan bir şekilde hayır adı altında bir iş yapmak istiyordu. Aslında o hayır değil. Çünkü Allah ve Resulü onun ona izin vermemiştir. Bu olayda, beyan edeceğim olayda bazı insanlar için ders vardır. Onlar bazen kendi rüyalarına çok önem verirler. Halbuki onların yeri öyle olmaz ki onların her rüyası doğrudur diyemeyiz. Ve bir anlamı vardır mutlaka. Hazreti Müslemud radıyallahu anh diyor ki bugün bir kadın bizim evimize geldi. O kadiyanın eski bir kadınıdır. Onun beyninde bir zarar vardır, eksiklik vardır. Dedi ki ben rüya gördüm. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam teşrif buyurdu. Ve dedi ki eğer sen 6 ay durmadan oruç tutarsan Halifetul Mesih sağlığa kavuşacak. Hazreti Müslemud o zaman hastaydı başlangıçta. Ancak kadın dedi ki ben ulemalara sordum. Dediler ki 6 ay durmadan oruç tutmak caiz değil. Sonra dedi ki Mia Beşir Ahmet Bey demiştir. Sen perşembe ve pazartesi günü oruç tut. Ondan sonra diyor ki ben tekrar rüya gördüm. Hazreti Müslemud radıyallahu anh geldi ve bana dedi ki ben sana söylemiştim 6 ay durmadan oruç tut. Sen niye durmadan oruç tutmuyorsun? Bunun üzerine ben Hazreti Müslemud diyor ki ben ona dedim senin rüyan Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın ilhamlarından daha üstün olamaz. Ve Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam dahi kendi ilhamları konusunda diyor ki eğer benim bir ilhamım Kur'an ve sünnete aykırı olursa ben onu reddederim. Bir pislik gibi ben onu balgam gibi yani pislik gibi onu atarım. Mesih Maud aleyhissalam kendi vehini Kur'an ve sünnete göre ayarlıyorsa bizim dahi rüyalarımızı ona göre ayarlamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ispat edilmiştir. Kendisi mütevatir uzun zaman oruç tutmayı yasak etmiştir ümmetine. Eğer ona o emre aykırı bir rüya görüyorsan o şeytani olarak kabul edilecek. Sen diyeceksin ki Mesih Maud aleyhisselam demiştir. Ama Allah'tan olduğunu kabul edilmeyecek. Olduğu kabul edilmeyecek. Allah-u Teala tarafından olsaydı Resulullah onu desteklerdi. Resulullah onu onu reddetmezdi. Onun için eğer bir rüya Resulullah ve Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın fetvasına ve sünnetine aykırı olursa mutlaka reddedilmeye değer olacak o. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan ve sünnete aykırı olan bir rüya asla doğru çıkamaz. Ve sahih hadise doğru olan bir rüya dahi doğru kabul edilemez. Onun için rüyaları temel olarak almak bir şey hakkında ister hayırlı bir söz konusu olsun ve kendimizi öyle bir sıkıntıya sokmamız ki gücümüz olmazsa, yetmezse bu doğru değil, yanlıştır. Yanlış olmakla kalmayıp hatta gayrı salih ameldir. Salih olmayan bir ameldir ve bazen günah olur. Evet, bazı kimselere Allah-u Teala elçi olarak göndermiş olabilir. Onlarla birlikte Allah-u Teala'nın davranışı bambaşka olur. Onlar bizden olmazlar. Onlar genel bir insan ile karşılaştırılamazlar. Bu olaydan birisi belki düşünebilir ki Hazreti Mesih, veda edilen Mesih Aleyhisselam 6 ay oruç tuttuydu. onun hakkında herkes bilsin. Kendisine Allah-u Teala nebuvvet yerine getirecekti, nebi yapacaktı. İkincisi, bizzat Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında ne demiştir? Bu konuda bize ne nasihat etmiştir? Onu ben ileri sürüyorum. Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki, bir seferinde öyle bir tesadüf oldu. Bir büyük bir yanlışlı, yaşlı birisi, nur yüzlü rüyada bana göründü ve dedi ki, bazı oruç tutmak, gökteki nurları almak için peygamberin sünnetidir. Buna işaret etti ki ben bu Ehl-i Beyt'in sünnetini benimseyeyim. Onun için ben bir müddet oruç tutmayı uygun gördüm. Ve bu gibi tecrübe ettiğim oruçlardan büyük mukaşifelerdi, latif mukaşifeler ki ben o zaman onları bana açıklandı. Ondan sonra Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a keşifler ve ilhamlar indirdi kendisine. Sonra biraz detaylarını indirdi. Neler oldu? Sonra diyor ki, kısacası bu müddet oruç tutmakla Allah-u Teala bana acayipler ortaya çıkardı. Nurlar bana gösterildi. Fakat şunu da unutmamamız lazım. Ancak ben her birisine söylemiyorum ki böyle yapsın. Ve ben kendi irademe göre onu yapmadım. Unutmayalım, ben doğru keşif ile Allah-u Teala'dan bilgi edinerek bu bedensel sıkıntıya girdim. 6-7 aya kadar, 9 aya kadar ve açlık ve susuzluk kaldım ve ondan sonra ben bu yolu bıraktım. Yani kendisine Allah-u Teala bir makam verecekti. Ondan dolayı izin verildi kendisine. Onun bir defa yaptı ve ondan sonra amel etmedi. Arada bir oruç tutardı. Nafile olarak. Diğerler dahi kendisine inananlara dahi öyle yapmayı tan yasak etti. Yani durmadan oruç tutmayı yasak etti onlara. Sonra Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a mı suçlanıyor. Diyor ki kendisi gelerek bir cemaat kurarak bir fesat çıkartmıştır. Ve Müslümanlarda kendi sözüne göre 73. bir fırkayı ortaya çıkarmıştır. Asıl ihtiyaç şunaydı ki tefrike azaltılsın. Fakat bu daha fazla bir fırka yaparak daha da tefrike yarattı deniliyor. Bunu unutmamamız lazım. Bu peygamberlerin zamanında bu işler yapılır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi aynı şekilde Mekke'deki insanlar kendisini suçladılar. Kardeşi kardeşinden ayırdı. Bizi ayırdı. Tefrika yarattı. Düşmanlık yarattı aramızda. Halbuki fesat durumu daha önceden vardı onlarda. Ve bugünkü Müslümanların durumu aynen böyledir. Vardı ve hala da vardır. Bu fesat durumu mevcuttur. Nebi Allah-u Teala şu gayre gönderir. Fesat durumunu düzeltsin diye ve bir el üzerinde birleşerek bunlar birlik olmaya çalışsınlar. Onun için iman edenler huzur bulurlar. Bir birlik olur onlar arasında ve fesattan uzaklaşırlar. Ve diğerler muhalifler dahi aynı fesatlara katılırlar. Şimdi bizim rehimizde ne kadar muhalifler muhalefet ederlerse etsinler birleşerek fakat birbirleriyle onlar yine fesat ihtilaf halindedirler. Kalpleri bir değil, ihtilaf halindedir. Ve kavga ederler birbirleriyle. Ve bunlar inanmadıkça imamı kabul etmezse bu durum devam edecek. Bize Müslüman desinler, gayrimüslim desinler, ne derlerse desinler. Fakat biz Allah-u Teala'nın niteliğine göre ve Resulullah'ın niteliğine göre gerçek Müslümanız biz. Ve bu isim kullanmaktan hiç kimse bizi durduramaz. Hazreti Musleh Mevud bu fesatların şeklini beyan ederek zikrediyor ve diyor ki adamın birisi anlattı. Bir seferinde bir ehli hadis Hanefilerin camisine gitti, onlarla birlikte cemaat kılıyor, namaz kılıyordu imamın arkasında. Etteyyatta elini, parmağını kaldırdı teşehhüd zamanında. Onun parmağını kaldırır kalmaz mıydı bütün muktediler namazı terk ederek ona harami harami demeye başladılar ve onu dövdüler, dövmeye başladılar. Hanifilerin inancı budur ki onlar parmak kaldırmazlar. Onlar bakmadılar ki namaz kılıyoruz. Namazı kırmak ne kadar büyük bir suçtur. Namazı bırakarak onun parmağını görüyorlardı. Ve ona küfretmeye başladı ve onu dövmeye başladılar. Hazreti Müslim diyor ki bu fesat dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce dahi vardı. Mesih Maud Aleyhisselam gelerek ıslah etti. Darpe yapan fesat mufsid olur. Fesat çıkaran olur. Başkasını döven. Soruyor. O mu fesadi olur ya doktor ki tedavi eder. İki çeşit insan yara açarlar. Birisi döverek yara açar. Birisi doktor ki ameliyat için, tedavi için yara açar. Adamın birisi hastadır. Ağzı eğer acı ise, doktoruna ilaç verirse birisi diyemez ki bu zalimdir. Eğer doktor hastalığını çıkartmazsa bedenin hastalığı daha da çoğalabilirdi. Balgam çıkarması üzerine itiraz ne? Eğer onun yarası temizlenmeseydi, ona ilaç konmasaydı, eziyet verici, o zaman hasta nasıl iyi edebilirdi? Bu durumda birisi nasıl doktoru suçlayabilir? O doktor eğer bir sancı veriyorsa birisine, tedavi için veriyor. Diyor ki adamın birisi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bu tefrik hakkında soru sordu. Siz geldikten sonra daha da iyi tefrika yarattınız. Daha önceden beri fesat vardır. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki, söyle, sen iyi süt kullanmak için yoğurt ile birlikte mi tutuyorsun yahut ayrı mı tutuyorsun? Sütü yoğurttan ayrı tutulur ki o, yoksa süt bozulur. Yoğurla birlikte iyi süt süt olarak kalmaz. Onun için elçi elçinin cemaatinin diğer Müslümanlardan ayrılması lazımdı. Bir cemaat bir elçinin cemaatidir, Allah'ın elçisini. Ve o diğer insan Müslümanlardan ayrılması lazımdı. Onlar yozlaşmış olan insanlardır. Nasıl hastalıktan eğer perhiz olmazsa doğru sağlıklı olan da hastalanır. Aynı şekilde Allah'ın sünnetidir. Manevi hastalardan Allah-u Teala'nın cemaatini ayrı tutsun. Onun için Allah-u Teala'nın emri vardı. Cenaze, evlilik, namaz ayrı olsun. Diyor ki kadınlara nasihat ederek diyordu, ihtilaf ederler kadınlar. Onun için ben kadınlara nasihat ediyorum. Nasıl hasta ile birlikte sağlıklı birisinin hayatı dahi tehlikede olur. Aynı şekilde sizin dahi durum gayri amidilerle alaka kurmakla sizin durumunuz dahi aynı olacak. Kadınlar diyorlar ki filan yerde biz evliliğimiz vardır, biz nasıl onları ayıralım? Erkek ve kız kardeşimizle eğer ateş olursa ya deprem olursa bir kız kardeş kardeşine alırış ederek hatta onu iterek kendi canını kurtarmaya çalışacak. O zaman din konusunda niye böyle düşünmüyorsunuz? Aslında bu boş hislerdir. Eğer zor kabul edilirse, musibet olur, sıkıntı olur, kabul edilirse böyle düşünceler akla gelmez. Niye biz ayrıldık onlardan? Musibet anında bu olmuyor. Çünkü siz onu anlamıyorsunuz. Daha idrakınız yoktur, dinin idrakı. Onun için bu rahat hisleri üstün çıkıyor sizin için. Sıkıntı hissi olursa böyle tepkiniz olmaz. Eğer Allah-u Teala geceleyin Allah-u Teala melek ölüm meleğini gönderirse ve der ki senin kardeşinin canını alacağım fakat onun yerine senin canını alacağım. Hiçbirisi onu kabul etmeyecek. Kadın kabul etmeyecek. Allah-u Teala der ki Ya eyyuhallazina amanu ku anfusakum ve ahlikum naran. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Şimdi Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar, gayri Ahmedi ile evlenmiş olandan dolayı, kocasından dolayı Ahmedi'den uzaklaşacak yahut sıkıntı içinde hayatını geçirecek. Evlerde sıkıntı olur. Kendi akrabalarından ayrılacak. Din taassubundan dolayı ve bugün dahi bu yaşanmaktadır. Bu bir ateştir. Kendisi o eliyle kızını ateş içine sokabilir mi? Fakat böyle bir küçük bir alaka için onu ateş içine koyuyorsunuz. Ondan korunmanız lazım. Eğer yabancılarda eğer biz evlendirmezsek biz suçlanıyoruz. Bu tefrike değil. Kendimizi korumaktır bu. Dini dünyadan daha üstün tutmak çabasıdır. Fakat böyle bir düşünce her insan düşünemez. Öyle bir insan diyor ki dini dünyadan üstün tutanın ruhunu anlayan ancak bunu anlayabilir. Bunda erkekler dahi vardır. Öyle oğlanlar ki Ahmedi kızları bırakarak yabancılarla evlenirler. Oğlanların dahi bilmeleri lazım. Eğer kendinizi Ahmedi diyorsanız ve gerçek Ahmedi olarak kabul ediyorsanız o zaman kişisel hislerinize bakmayın. Arzularınıza ve Ahmedi kızlarla evlenin. Evlilik zamanı gelince kendi maddi arzularını kendi neslinizi ve dininizi üstün tutun. Yoksa nesilleriniz yalnız kızların yabancılara gitmekle berbat olmayacak. Erkeklerin yabancılarla evlenmekle dahi helak olurlar. Her Ahmedi'nin bilmesi lazım. Ahmedi yalnız toplumsal baskı ve evlilikten dolayı Ahmedi olmasın. Aksine dini anlayarak Ahmedi olmaya çalışsın. Eğer Ahmedi oğlanlar dışarıda evlenirlerse o zaman Ahmedi kızlar nereye gidecek? Onun için oğlanların dahi düşünmeleri lazım. Eğer şimdi dahi bu konuda dikkat edilmezse birçok eğilim vardır şimdi. Gelecekte o zaman bu eğilim daha da çoğalacak ve nesilde Ahmediyet baki kalmayacaktır. Allah-u Teala'nın lütfu olursa o başka. Ben genellikle dışarıda evlenen oğlanlara söylüyorum genellikle. Kızların hakkını, Ahmedi kızların hakkını dahi veriniz. Kendin dışarıda evleniyorsan belli bir sebepten dolayı bir Ahmedi bir genci Ahmediye cemaatine al ve muhlis Ahmedi yap onu ve ondan sonra onu Ahmedi bir kızla evlendir. Tebliğe dahi dikkatin çekilecek bundan dolayı. Ve şöyle dahi olabilir ki bu histen dolayı kendiniz dahi Ahmedi kızla evlenmeye dikkatiniz çekilecek. Kısacası Ahmedilerin evlilik meseleleri vardır ve bu bugün değil ebedi olarak vardır. Ezelden bu konuda Hazreti Müslim'ud Raziyallahu Teala'nın bir yerde beyan ederek diyor ki önemli bir mesele, ben bir şey beyan etmek istiyorum bu konuda. Ahmedilerle gayri Ahmediler arasındaki evliliktir. Ve bu arada kafirlik meselesi dahi ortaya çıkıyor. Bizim cemaatimizin insanları evlilik konusunda bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Ben daha önce dahi biliyordum. Fakat bu arada çok zorluklar ve engeller 9 ay ben gördüm. kendi halife oluşundan sonra 9 ayda celsa salana oldu. Orada konuşma yaptıydı halife olduktan sonra 1914 senesinde. Ve mektuplardan anlaşılıyor ki bu konuda bizim cemaatimiz çok sıkıntı içindedir. Bugün dahi durum aynen böyledir. Bu sıkıntı caridir ve zorluklar vardır. Ancak bu zorlukları halletmeliyiz. Diyor ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konusunda bir teklif yaptıydı. Ahmedi erkek ve kızların isimleri yazılsın bir defterde ve bu defter bir adamın birisinin söylemesi üzerine söylediydi. O arz etti. Efendim huzur evlilik konusunda büyük sıkıntılar vardır. Siz diyorsunuz ki yabancılarla ilgilenmeyelim. Kendi cemaatimizle yapalım. Biz o zaman nereye gidelim? Öyle bir defter olsun ki içinde bütün bekar kızların ve erkeklerin isimleri olsun. Evlenmemiş olanların. Ki evlilik konusunda kolaylık olsun. Birisi kendi huzura rica ederse o deftere bakarak karar verilsin. Hiçbir amidi yok ki sizin sözünüzü kabul etmesin. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi o adam. Bazı kimseler kendi bir arzuyu koyarak böyle şey soruyorlar ve sonunda mutlaka belaya girerler. Müslüman o diyor. Bazen meseleler insanlar ileri sürüyorlar. Bir şey arz ediyorlar. Fakat içinde mutlaka bencillikleri olur. Ve ondan dolayı sıkıntıya girerler. Diyor ki onun niyeti dahi doğru değildi. Anlaşılıyor. O günlerde adamın birisi çok ihlas sahibi birisiydi. Evlenmek istedi. Aynı bu teklif ileri süren adamın ki defter yapılsın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi. Diyen onun bir kızı vardı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam evlenmek isteyenin ismini söyledi ve dedi ki filan adamın kızı var onunla evlenmeye çalış. Teklif etmişti kızı vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onun evine gönderdi o adamı. evlenmek isteyeni. Fakat o çok özür dileyerek inkar etti. Ve yabancı bir gayrahmidiyle evlendirdi kızını. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrenince dedi ki bundan sonra ben evlilik konusunda araya girmeyeceğim. Ve böylece bu teklif durdu. Ancak eğer o zaman bu yürürlüğe konsaydı bugün Ahmediler sıkıntıya girmedilerdi. Şu andaki sıkıntı bazen Nebi'nin önüne inkar etmek ebedi olarak bir sıkıntı haline gelir. Yabancılarla evlendirmek konusunda evlendirdikten sonra bazen bazı insanlar hatalarını anlarlar. Ve büyük meseleler ortaya çıkıyor, onları öğreniyorlar. Bugünlerde dahi birçok insan, erkek kadınlar, kızlar yazıyorlar. Ahmediye anne babaların kızları. Şöyle karar verildik, biz şimdi cezasını çekiyoruz. Hem dinden uzaklaştık. Ve bizim kocalarımız yahut kayınlarımız anne babaya mülaki olmayı dahi yasak ettiler. Görüşemiyoruz onlarla. Fakat öyleler dahi vardır ki kendi bencilliklerinden dolayı bazen iyi Ahmedi gençleri yasak ediyorlar. Kızlar dahi razı olurlar. Erkekleri daha razı olurlar. Bazı yerlerde ben dahi söyledim evlenin, evlendirin. Fakat bencillikten dolayı kabul etmediler. Kısacası eğer böyle insanlar varsa ve var idilerse Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kabul etmeyenler o zaman benim sözümü kabul etmemek daha da kolaydır. Ancak sonra bunların sonuçları çok korkunç olur. Almanya'da böyle bir hadise olduydu. Anne baba kızın isteğine göre kabul etmediler ve kızı öldürdüler ısrar üzerine ve şimdi hapistedirler. Onun için Ahmedi kızlar ve erkekler evlenmek istiyorlarsa onların anne babaları dahi inat etmemelidirler. Bencilliklere girmemelidirler ve kastlara bakmamalıdırlar. Evlilik konusunda şu mesele dahi açıklanmalı. Kızlar dahi bilsinler. Kızın tabi rızası arada olmalı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiştir. Kızın rızası dahi sorulsun. İslam ancak İslam diyor ki velinin izni olmadan nikah caiz değil. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Yüce Allah Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam'ı göndermiştir ve gerçekten kendisi tarafındandır. O zaman bizim şeriatimiz diyor ki, İslam şeriatı diyor ki, velinin izni olmadan bazı müstesniyat istisnalar dışındaki şeriat onları istisna müstesna bırakmıştır. Eğer o olmazsa nikah caiz değil, eğer olursa haram olacak, caiz olmayacak. Ve bizim görevimizdir ki böyle insanlara nasihat edelim. Eğer onlar kabul etmezlerse onlarla ilişkimizi keselim. Bu gibi olaylar bazen Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam zamanında dahi oldu. Adamın birisi bir kız bir defa genç idi, birisiyle evlenmek istedi. Fakat babası kabul etmedi. Onların ikisi Kadiyan'a yakın adlı Nangal adlı köye gittiler ve oraya giderek bir molladan nikah kıydırdılar. Ve demeye başladılar ki biz evlendik. Sonra Kadiyan'a geldiler. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam öğrendi. Mesih Mevud Aleyhisselam her ikisini Kadiyan dışına çıkardı ve dedi ki bu şeriyete aykırı bir fiil iştir. Kızın rızasını bakarak velinin izni olmadan nikah yapılsın. Bu caiz değil. Orada dahi kız razıydı ve diyordu ki ben bununla evleneceğim. Fakat velinin izni yoktu. Yine nikah kıydılar. Onun için Mesih Mevud Aleyhisselam her ikisini Kadiyan dışına attı. Aynı yerde Müslim Mevud zamanında da bir nikah olduydu. Dedi ki bu nikah caiz değil ve budur. Ben de kızın annesine söyledim. Dedim ki bak şu anda senin oğlan bir kadın geldiydi. Kız razıydı. Benim oğlan evlendi. Ben ona dedim ki bak senin kızla oğlan kız bulmuştur. Sen diyorsun ki kız razıysa başka bir velinin rızasına ne gerek vardır? Ancak senin dahi kızların var. Eğer onlar evlenirlerse onların kızları dahi olacak. Sen ister misin ki onlardan birisi evden çıksın yabancı birisiyle? Daha önce zikir edildiği gibi ne anne babaları boşu boşuna sert davranmamalıdırlar ki evlendirmesinler bu belli bir sebep arada olmadan ve zalimane öldürmeye kadar iş yapsınlar ve kızların da için caiz değil ki giderek mahkemelerde yahut yabancı mollalarda nikah yaptırsınlar. Eğer bazı mecburi durumu varsa kızlar dahi halife zamanın halifesine yazabilirler. O duruma göre maruf karar verecek duruma göre. Onun için eğer dini dünyadan üstün tutmak usulünün gözleriniz önünde bulundursanız ve erkekler de gözlerinin önünde bulunduracaklarsa Allah-u Teala dahi lütfedecek ondan sonra. Bir hutbede Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bu konuyu beyan ediyordu. Zikri ilahi için ve Allah-u Teala ile ilişki kurmak için, alaka kurmak için, onunla onu sevmek için gereklidir ki Allah-u Teala'nın sıfatlarını gözlerinin önünde bulunduralım. Ve o sıfatlar vasıtasıyla Allah ile alaka kuralım. Allah-u Teala'nın sevgisinin gerçek idrakı insan ancak o zaman elde edebilir. Ve bu genel yasadır. Kudret yasası. Zahiri sevgi için dahi gereklidir. Sevilen ne yakın olsun insan yahut en azından onun bir resmi insanın gözü önünde olsun ki onunla alaka kurulabilsin. Bunu beyan ederek Mesih Müslim o diyor ki sevgi için gereklidir ki ya birinin varlığı önünde olsun yahut onun resmi insanın önünde olsun. Mesela İslam şunu demiştir ki bu yeni değil, bugünkü zamanda değil, resim göndermek. Diyor ki İslam demiştir evlendiğiniz zaman şeklini görün. Ve şekil görmek zor ise Orada bugünkü çağda o zamanda dahi resim görülebilirdi. Şimdi dahi görülebilir resim. Müslüman bu diyor ki mesela ben evlendiğim zaman ben küçüktüm. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Doktor Reşidudin Bey'e yazdı. Kızın resmini gönderin. O resim gönderdi. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o resmi bana verdi. Ben dedim ki ben sevdim bu kızı. Onun için beni orada evlendirdi. Onun için görmeden sevgi nasıl olabilir? Bu öyle bir şeydir ki Allah-u Teala sizin gönlünüzün enine gelsin. Allah-u Teala'nın sevgisinin zikri var şimdi. Onun sevgisi nasıl elde edilsin? Allah-u Teala önünüze gelsin ve siz gözlerinizi kapatırsınız. Ve dersin ki ben şimdi Allah'ı seveyim onu görmeden. O nasıl olabilir? Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiiri vardır. Eğer gözle göremezsek en azından onun sesini duyalım. Yani bir sevgilinin bir amaresi olsun. Eğer sevgili önümüze çıkmıyorsa en azından onun sesini duyalım. Onun güzelliğinin bir alameti olsun. Bu Allah-u Teala'nın resmidir bu. Allah-u Teala'nın resmi nedir? O Rab'dır, onun sıfatları vardır. Rahman'dır, Rahim'dir, Maliki Yevmiddin'dir. Settar'dır, Kuddus'tur, Mumin, Muhemin, Selam, Cebbar, Kahhar ve diğer sıfatları vardır. Bu insanın zihnindeki resimler ortaya çıkar. Mutlaka biz onları zihnimizde canlandırıyoruz bu sıfatları ve onların anlamlarını zihinlerimize yerleştiriyoruz. Allah-u Teala'nın sıfatlarında birisi kulak oluyor, birisi göz oluyor, birisi el oluyor ve birisi beden oluyor ve bütün birleşerek mükemmel Allah-u Teala'nın bir resmi haline geliyorlar. Onun için Allah-u Teala'nın sevgisi için bu sıfatların düşüncesi ve müstakil olarak onları gözlerimizin önünde bulundurmamız gerçek ilahi sevgiyi yapan haline getirir. Ve insan Allah-u Teala'ya yaklaşabilir. Gerçek bir mümin din için ehemmiyet göstermeli. Bunu beyan ederek bir yerde Hazreti Müslüman dedi ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ben kaç defa duydum ve yüzlerce ashab dahi var o zaman diri ki duymuş olacaklar. Mesih Maud Aleyhisselam diyordu ki bazı tabiatlar öyle olur. Onlar kendi tabiatinden dolayı doğru bir yolu benimseyemezler. Yahut iyi niyetleri olmalarına rağmen doğru bir yolu benimseyemezler. Diyordu ki adamın birisi vardı. Arkadaşına dedi ki benim kızım için bir genç ara. Belli bir müddet sonra dostu geldi ve dedi ki ben uygun birisini buldum. Sordu. Oğlan nasıldır? Beyan et. Dedi ki çok uysal, kibardır. Başka bir şey söyle, anlat onun durumunu. Dedi ki yok, o çok uysal ve kibardır. Başka ne soruyorsun? Çok aşırı derecede uysaldır. Sonra dedi ki biraz daha söyle. Yalnız uysallık bir şey değil. Cevap dedi ki ben ne, başka ne diyeyim? Söyledim sana. Çok son derece uysaldır. Onun üzerine kızın babası dedi ki ben onunla evlendirmem kızımı. Yalnız uysallık dışında başka bir niteliği yoktur. Ne bir iş, ne başka bir şey. Yalnız uysaldır. Başka birisi yarın benim kızımı götürürse o uysallığından dolayı sessiz kalacak. Bazı insanlar öyle olurlar. Onlarda yalnız uysallık olur. Dedi ki hamiyet ve din coşkusu olmalı. Bazı insanlarda bu dahi olmaz. Çok uysaldır, dinin hamiyeti yoktur. Din konusunda bir coşkusu da yoktur. Ve iyi niyetli olduklarından dolayı mümin olarak İslam adlandırılırlar. Fakat onlar cemaat için ve kendileri için dahi zararlı olurlar. Onun için hamiyet göstermeliyiz. Onun için bu gibi insanlar bazen cemaat nizamına itiraz edenler olurlar. Ve uysal kimseler bu gibi bu itiraz edenlerin meclislerinde otururlar. ve orada ses çıkarmazlar onların itirazlarına. Yalnız uysallık değil, uysallık, kibarlık, bu gibi meclislerde oturmak bazen hayasızlık olur. En azından bu kadar hamiyet göstermelidirler. Böyle itiraz olurlarsa o meclisten çıkıp gitmeleri lazım. Eğer böyle söz söyleyen, fitne uyandıran birisi ise o zaman cemaat nizamına anlatmalı ve nizam cemaat nizamı yahut halifeye bildirmeli ki tedarik için ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. Şimdi bir olay, gayri amidi bir molladan bahsedeceğim. Onlar Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde nasıl onların kalplerine nefret uyandırmaya çalışırdı, kin uyandırmaya çalışırdı, nasıl yalan söylüyordu ve hala da yalan söylüyorlar. Ve ne gibi, nasıl suçluyorlardı. Müslüm diyor ki, Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi sahir, sihirbaz diyorlardı. Ben hatırlıyorum, adamın birisi anlattı. Firozpur bölgesinde bir molla konuşuyordu. Amidilerin kitaplarını hiç okumamalıyız. Gayri Amidi molla. İnsanlar anlatıyordu, Amidilerin eserlerini hiç okumayalım. Ve Kadiyan'a asla gitmemeliyiz. Ve o yalancı bir uyduruk bir hadise dahi anlattı konuşurken. Şimdi sözünü nasıl pekiştirmek istedi? Bu olayı uyduruk bir olaydan bahsetti. Dedi ki ben bir defa Kadiyan'a gittim. Benim dostlarım, benimle birlikte bir reis vardı. Biz Kadiyan'a gittik, misafirhanede ikamet ettik. Dedi ki Mirza Bey ile görüşeceğiz. Belli bir müddet sonra Mevlana Nuruddin geldi. Ve tatlı sözler söylemeye başladı. Belli bir müddet sonra bizim için adamın birisi helva getirdi. Molla Nuruddin dedi ki bu sizin için hazırlatılmıştır. Molla Bey diyor ki ben biliyordum. Onun için anladım ki bu helva üzerinde sihir yapılmıştır. Onun için ben ona dokunmadım. Fakat benim ile birlikte ki olan reis yedi. Bilmiyordu. Helvayı yedi. Ve ben bir hane uydurarak oradan sıvıştım. Molla Nuruddin anlayamadı ki ben helva yemedim. Öyle bir bahane uydurdu. Sonra belli bir müddet sonra benim arkadaşım helva yemiş olan dedi ki ben huzur buldum. Ben biat etmek istiyorum. Öyle çekicilik vardır. Güya o helvenin etkisinde kaldı. Fakat ben yememiştim. Molla biyor diyor. Onun için ben etkilenmedim. Belli bir müddet sonra Mirza Bey kendi faytonunu hazırlattı. Kendisi dahi oturdu. Molla Nuruddin'i dahi aldı yanına. Beni dahi yanına aldı. Sonra Molla yalan diyor. Diyor ki Mirza Bey benimle konuşmaya başladı. Ben de tecrübe etmek için evet evet dedim. O dedi ki bu kabul edecek. Helva yemiştir onun için mutlaka kabul edecek. Çünkü helva üzerinde sihir vardı. Molla Bey diyor ki önce dedi ki ben Nebiyim. Sonra belli bir müddet sonra dedi ki ben Muhammed'im. Ondan daha üstünüm. Haşa. El-İyazu billah. Ve sonra dedi ki ben Allah'ım. El-İyazu billah. Estağfurullah. Bunu dinleyince ben dedim ki estağfurullah. Bütün bunlar yalandır. Bunun üzerine Mirza Bey Molla Nuruddin'e sordu hayretle. Sen buna helva yedirmedin mi? Bu sihirden etkilenmemiştir. O dedi ki yedirdik. O zaman hayret nasıl sihir ile etkilenmedi. Fakat Allah-u Teala bazen onların yalanlarını açıyor tam zamanında. Orada dahi aynı şey yaşandı. Aynı mecliste yabancı bir avukat dahi vardı. Gayri Ahmedi. Fakat uysal birisiydi. Belli bir zaman Kadiyan'a geldi. Halife Mevlana Nuruddin yanına tedavi için ayağa kalktı. Ve dedi ki ben mollalar hakkında kötü zanda bulunuyordum ve bunların yalancı olduğunu biliyordum. Fakat bugün öğrendim ki bunlardan daha fazla yalancı dünyada yoktur. Avukat Bey dedi ki siz biliyor musunuz ki ben Gayri Ahmedi'yim. Ben Ahmedi değilim. Herkes bunu biliyor. Fakat ben tedavi için kendim Kadiyan'a gittim ve orada kaldım. Molla'nın söylediği bütün bunlar yalandır sözler. Fayton bir yana, orada bir at arabası da yoktur. O devirde at arabaları olurdu. Şimdi Molla detayını beyan ediyor ki ben fayton geldi ve şahane bir faytona ben oturdum, kendisi oturdu, beni de yanına aldı. Fayton düşüncesi de yoktu Kadiyan'da. O devirde fayton asla yoktu, at arabası da yoktu. Sonra Allah-u Teala'nın kudretidir. Fayton bugüne kadar, yani bu söz söylendiği zamana kadar, Müslim Oğud beyan ediyor, o ana kadar orada fayton yoktu Kadiyan'da. Hatta bugün dahi yoktur. Müslim Oğud diyor ki hala öyle böyle insanlar vardır ki burada sihir vardır. Ve sebebi şu olur ki onlar görüyorlar. Bu cemaate girenler dövülüyorlar, saygısızlık yapılıyor, mal zararı veriliyor. Fakat yine de Ahmediye cemaatinden ayrılmıyorlar. Onlar zannediyorlar ki bunları dövmek, küfür etmekten dolayı korkmaları lazım. Fakat bunlar hiç korkmuyorlar. Mutlaka bir sihir vardır. Onun için bunlar kendi imanlarını zinde tutuyorlar. Allah-u Teala bu yalancı mollalardan ümmeti korusun ve insanlara hakkı tanımaları kendilerine nasip eylesin ve bize dahi bu sorumlulukları anlamaya sorumluluklarımızı bilmemizi bize nasip eylesin. Namazdan sonra iki cenaze kıldıracağım. Bir cenaze hazırdır. Sekina Nahid adlı bir bayan, Muhammed'in merhum Cemu Keşmir, Keşmir'in kızı ve Şeyh Muhammed Reşid'in karısıdır. 3 Nisan günü 90 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhumenin ailesinde babası vasıtasıyla Ahmediye cemaatine girdiler. Keşmir'de muhalefete rağmen 16 yaşında biyet etti. Evlendikten sonra Pathankot'ta geldi. İkinci halife zamanında Ümmül Müminin radıyallahu anh her ne zaman oraya giderse onların ev sahipliğini yapardı, misafirperverliğini. Pakistan kurulduktan sonra Badomalli'ye geldi ve orada birkaç sene Sadr Lajna olarak görevde bulundu. 1974 senesinde evleri yağmalandı ve ateşe verildi fakat sabretti. Sonra İngiltere'ye taşındı, sevgiyle çocuklara Kur'an-ı Kerim'i okuttu, ders verdi. Hilafeyye cemaati çok severdi. Hasta olmasına rağmen, yaşlı olmasına rağmen benimle arada bir görüşürdü, gelirdi ve çok ihlas vardı kalbinde. Çok teheccüd namaz bırakmayan, namazı kılan büyük bir bayandı. Musiye'ydi. 3 kız ve 3 erkek bırakmıştır kendisinden sonra. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. İkinci cenaze Şevket Gani şehidin cenazesidir. Kazi Abdul Gani'nin oğludur. Nadheri Azad Kaşmir'de yaşıyordu. Rabvata'ydı bugünlerde. Pakistan ordusuna bir asker olarak girdi. Gwadar ve Pasni'de orada Zarb-e Azb adlı bir ordunun harekatına girdi. Teröristlerin kurşunlamaları sonucunda vefat etti, şehit oldu. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Mullah'la diyorlar ki Ahmediler Pakistan'a düşmandırlar. Şimdi onlar şehit olmuyorlar mı ülke için? Canlarını verenler yok mu? Onun dedesinin babası Kazi Firozdin Ahmedi olduydu radıyallahu anh. Hayruddin vasıtasıyla oldu. Negoi Azad Kaşmir'den Kadiyan'a giderek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biyet ederek cemaate girdiler. Yani o eshablardan birisiydi. Onunla birlikte şehidin nine annesinin babasının babası da biyet etti. Firozun Bey'in ailesi Negoi'de mescidinin imamı idi ve saygılı bir aileydi. Firuz'un biyetinden sonra muhalefetle baş başa kaldılar. Evleri neler mali mülkü varsa ellerinden alındı. Fakat yine çok ilah sahibi bir aileydi. Hastaydı. Kazi Firuzuddin hastaması vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a rica etti. Dua edin. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala şifa verecek. Bunun bereketiyle çok aşırı derecede astıması vardı. Ebediyen olarak iyi oldu ve 80 yaşından daha fazla ömür yaşadı. Şehit merhumun babası Abdülgani ailesiyle birlikte 2013 senesinde hicret ederek Rabbah'a geldiler ve orada yaşıyorlardı. Şehidin doğumu Nadheri'den idi, Azad Kaşmir. Orada 4 Mayıs 1995 senesinde doğdu. Liseyi bitirdikten sonra 1,5 sene önce asker olarak orduya girdi. Daha yeni terbiyesini tamamlamıştı. Ondan sonra teröristlere aleyhinde askeri harekata girdi. 2-3 Nisan arası bu şehadet oldu. Şehadetten sonra onun ölümü Karachi üzerinden Lahore ve ondan sonra Rabah'a getirildi. Orada askerlik onuruyla defnedildi. Merhum vesiyet nizamına ortak idi. Ayrıca birçok iyiliğe sahip idi. Misafirperverlik ve sempati unsuru üstündü. Herkese yardım ederdi, namazları kılardı, hilafeti severdi çok aşırı derecede. Uzak yerlerde dahi görev başındaydı. Direkt olarak hutbe telefonundan cep telefonundan hutbeyi dinlerdi. Bütün çandayı verdi birkaç gün önce. Sesi çok güzeldi. Bir fonksiyondan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nazmını okudu. İyi bir sesle gayri hamidilerin önünde. Birçok gayri hamidiler orada vardı. Onlar çok methettiler. Ve dediler ki bu kadar güzel bir nazım biz daha önce duymadık. Bu şahane kelam kimindir bu? Biz bundan da önce biz bunu asla duymadık. Halk sevgi, sempatisi dahi vardı kendisinde. Bazen bir 4 aylık maaşı birden aldı. O arada bir başka bir birisi şehit oldu. Hemen bütün o 4 aylık maaşını ona verdi, onun ailesine. Halbuki kendisi, bütün ailenin tek başına kendisi kefil idi. Şehadet gecesi babası diyor ki ben rüya gördüm. Şehit büyük vefat etmiş olan büyüklerimizle birlikte oturuyor ve yüzünde bir beyaz bir nur vardır. Nur kesilmiştir yüzü. Belli görülüyor diğer herkesten. Değişik işler Rabat'a kaldığı zaman zaim görevi yaptı, görevlerde bulundu. Hadim bir mescidde hizmetçi olarak dahi kaldı belli bir müddet. Evlenmemişti. Babası Abdülgafur, annesi Gulam Fatma, iki kız erkek kardeş ve iki kız kardeş bırakmıştır. Allah-u Teala şehidin merhumunun derecelerini yükseltsin ve sabır versin onun akrabalarına. Şehit Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Ben daha önce galiba bundan bahsetmiş bulunuyorum. Ben cumadan sonra bunların cenaze namazını kıldıracağım inşallah.
Elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesayinuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله